Ayrım 3, Uğur Dündar Vahülkenvah, sayfa 45. Bilal Burak Erdoğan ve İsviçre bankalarındaki hesaplar. 17-25 Aralık operasyonları sürecinde hakim kararıyla dinlenen yolsuzluk ve rüşvet konuşmalarını biz yapmadık. Evdeki para dağının nasıl sıfırlanacağından biz söz etmedik. Üstelik o tepelerin hiçbirini satır satır yayınlamadık. Özel yaşamlara girmedik. Kişilik haklarına saldırmadık. İftira atmadık. Örneğin Burak Erdoğan'ın İsviçreli kadın arkadaşıyla yaptığı iddia edilen telefon konuşmasının tek saniyesine bile kulak kabartmadık. İçeriğine asla bakmadık. İçkici mi alemci mi tartışmalarına kafayı hiç takmadık. Peki ne yaptık? Sadece soru sorduk. O da keyfimizden değil, işimiz olduğundan. Sorarız arkadaş. Bizim işimiz soru sormak. Cevap vermek ya da vermemek size kalmış. Ama biz sormaya devam ederiz. Muhatabımız öz kardeşimiz bile olsa toplum yararının bulunduğu konularda üstüne gideriz. Çünkü güce değil, halkın haber alma hakkına hizmet ederiz. Doğru bildiğimiz bu yolda yarım asırdır binbir tehdit ve tehlikeye rağmen yılmadan ilerleriz. Kimin dediğini unuttum ama doğrusu çok güzel söylemiş. Benim hakkımda ne söylerlerse söylesinler önemli değil. Yeter ki verecek cevabım olsun demiş. Modern gazeteciliğin babası sayılan İngiliz medya patronu Lord Northcliffe de güç odaklarının bir yerlerde örtbas etmeye çalıştıkları şey haber, gerisi reklamdır diyerek haberi tarif etmiş. Şöyle çevrenize bir bakın. Gazetecilik görünümü altında sabah akşam güç yalakalığı yapan, kalemini yalana adamış mebzul miktarda reklamcı göreceksiniz. Lord Northcliffe'e yerden göğe kadar hak vereceksiniz. O nedenle sordum, yine soruyorum. Burak ve Bilal Erdoğan biraderlerden şu sorulara cevap bekliyorum. 1. 17 Aralık'taki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce birçok kez İsviçre'ye uçtunuz mu? 2. Bu uçuşları bazı iş adamlarının özel uçaklarıyla yaptınız mı? 3. O iş adamlarının devletle bir işleri var mıydı? 4. Herhangi bir ödeme yaptınız mı? 5. Zürih'e açılan uçuşlarınızda sizi genellikle Türk Hava Yolları'nın İsviçre'deki yetkililerinden EY adlı kişi karşıladı mı? 6. Bu kişi aynı zamanda AK Parti'nin İsviçre örgütünde de görevli mi? 7. Seyahatlerinizin Zürih'teki bankalarla bir ilgisi bulunuyor muydu? Hakkımda yıllarca hapis cezası verilmesi talebiyle savcılığa suç duyurusu yapmanızı değil, cevap bekliyorum. Cevap. Açılım masalının sonu. Her yer ayaklanma, her yer kaos. Sevgili okurlarım, İstanbul Barosu ülkemizin içine sürüklendi, hazin ve çok tehlikeli durumu yine sarsıcı bir duyuruyla kamuoyunun dikkatine sundu. Tarihi önemdeki duyurunun ana hatlarını sizinle paylaşıyor ve kesip saklamanızı öneriyorum. Baro, manifesto niteliğindeki mesajında AK Parti'nin açılım ve stratejik derinlik adı altında yürüttüğü politikalar gayrimillidir ve ne yazık ki beklenen zehirli sonuçlarını vermeye başlamıştır diyor ve devam ediyor. Ülkemiz siyasi iktidarın ayrıştırıcı, etnik ve mezhepsel temelli politikaları sonucu başkaldırı ayaklanma provalarının sahneye konulduğu belirsizlik, güvensizlik, çatışma ve kaos ortamına sürüklenmiştir. Örneğin Suriye topraklarında bulunan Ayn el-Arab'da süren çatışmaları bahane eden bir siyasi partinin terör örgütü paralelinde yaptığı çağrıyla ülke adeta savaş alanına çevrilmiştir. Çarpıcı tespitlerle dolu duyuruyu özetlemeye devam ediyorum. Tüm bu yaşananların, ölümlerin birinci derece sorumlusu siyasi iktidar ile ona destek verenlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ortakları ile birlikte kumpas kurmaktan, onu itibarsızlaştırmaktan çekinmeyen iktidarın şimdi silahlı kuvvetlere sarılması, içinde bulunduğu çaresizlik ve acizin bir yansımasıdır. analar ağlamasın şeklindeki gayri samimi ve popülist yaklaşımlarla teröre verilen taviz sonucunda şimdi analar daha çok ağlamakta, ülke savaşa ve iç çatışmaya sürüklenmektedir. Silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik ve anayasal bir aktır. Ancak son günlerde olanları bu hakkın kullanımının bir parçası olarak kabul edebilmek mümkün değildir. Bu bir isyan ve ayaklanma provası, bir meydan okumadır ve bunun sorumlusu da siyasi iktidardır. Ancak siyasi iktidar suçluların telaşıyla olaylara karşı bu kez hukuk dışı veya aşırı bir tepkiyi kışkırtarak suçu açılım ortağı terör örgütüne ve malum siyasi partiye yükleyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmaktadır. Ancak bu kaçış beyhudedir. Yaşanan trajedi toplumsal bellekte kayıt altına alınmıştır ve alınmaktadır. Aynen Arap'ta yaşananlar elbette ki insani olarak hepimizi üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Ancak bunu bahane ederek üniter yapıya, cumhuriyete, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı bir ayaklanma teşebbüsü, demokratik protesto hakkının çok ötesine geçen saldırı ve terör eylemleri kabul edilemez. Etnik kalkışma ve isyan girişimine karşı gerekli demokratik kurallar çerçevesinde ve hukukla kayıtlı olarak gerekli önlemlerin alınması tabidir ve gereklidir. Türkiye'nin sınırları dışındaki bu yangına ve bataklığa girmesinde hiçbir milli çıkarı yoktur. Türkiye'nin yapması gereken yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi kapsamında önce iç barışı sağlamak ve ulusal bütünlüğe, sınırların değişmezliğine kararlılıkla sahip çıkmak, başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktır. Yaşananlar bir milletin etnik, mezhepsel, siyasi açıdan bölündüğünde, yurttaşlık yerine belirtilen kimliklerin ön plana çıkarıldığında, ülkenin nasıl bir cehenneme dönüşebildiğini somut olarak göstermiştir. Şu halde yapılması gereken ayrılıkların değil, ortak değerlerin ön plana çıkarılmasıdır ki bu da Türkiye Cumhuriyeti'ni vatandaşlığıdır. Gerçekten ayrılıkları, etnik, dini, mezhepsel ve siyasi kimlikleri ikinci plana atarak ortak bir aidiyet duygusu yaratmak suretiyle emperyalizme karşı direnme imkanı veren yegane yapı üniter ulus devlettir ve bir millet olabilmektir. Bu yapıda diğer alt kimliklere ne olursa olsun herkes cumhuriyetin eşit yurttaşlarıdır. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizin varlığının, gücünün, aidiyetimizin simgesi, birliğimizin harcıdır. Ona sahip çıkılmalı ve saygısızlığa asla izin verilmemelidir. Aynı şekilde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu ve rehberi olup, Türk milletinin ortak gurur simgesidir. Onu gönüllerimizden, hafızamızdan silmeye, cumhuriyeti yıkmaya, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya, milli sınırımızı değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bildiri altına hepimizin imza atacağı şu çağrıyla sona eriyor. Gün, Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine, milli bütünlüğe, ortak değerlerimize, demokratik, laik, üniter sosyal hukuk devletine kararlılıkla sahip çıkmak, daha çok hukuk ve demokrasi talep etme günüdür. İşitçiler ruh hastası, peki ya onlara arka çıkanlar? Sözcüleri Adnani'ye göre IŞİD'in halifeliğini ilan eden lideri Bağdadi, peygamber sülalesinden geliyor. Tüm kararları sevgili peygamberimizin hadislerine dayanarak aldığını söyleyen Bağdadi, Aynel Arabı ve Suriye'nin Türkiye sınırındaki toprakları mutlaka ele geçirilmesi gereken kutsal hedefler olarak görüyor. Hadislerden yola çıkarak hedef belirleyen IŞİD için en önemli ülke ise Türkiye. Zira bir hadise göre kıyametin yaklaştığı günlerde kutsal nehir Fırat kuruyacak veya havzasındaki değişiklikler sonucunda ortaya Som altından dağlar çıkacak. Bu altınları ele geçirmek isteyenler arasında korkunç bir savaş başlayacak. İnsanlar birbirini boğazlayacak ve çok azı sağ kalacak. İşte bu nedenle Fırat'ın doğduğu Anadolu toprakları ile Suriye'ye girdiği kesimdeki Aynel Arap, Cerablus ve Rakka şehirleri IŞİD için mutlaka ele geçirilmesi gereken bölgeler. Bu hedef doğrultusunda Rakka ve Cerablus 2013'te işgal edildi. Rakka İslam Devleti'nin başkenti oldu. Şimdi sırada Kobani var. Bağdadi'ye göre bu hedefler ele geçirilmezse İslam Devleti'nin kurulması tamamlanamaz, kıyamet kopmaz, Mehdi gelmez, Allah'ın ve sevgili peygamberimizin sözleri kanıtlanamaz. IŞİD ve dünyanın dört bir yanından koşup aynı saflara katılanlar işte bunun gerçekleşmesi için mücadele ediyor. Halife Bağdadi'nin hadis yorumları doğrultusunda savaşıyor. Bu uğurda kafa kesiyorlar. Savaş esiri küçücük kızlarla birlikte olduktan sonra onları köle pazarında satıyorlar. Şehit düştüklerinde ise fani dünyada cihat nikahı ile evlendikleri eş sayısına göre binlerce huri ve cariyenin kendilerini cennette beklediklerine inandırılıyorlar. Kafa kesmeye 17 yaşındaki çocukları çarmıha gelmeye, kadınları taşlayarak öldürmeye, kısacası kendileri gibi düşünmeyen herkesin tüylerini ürperten tüm vahşi eylemlerine tekbirle başlıyorlar. Peki siyah bayrak ve siyah kıyafetler ne oluyor? Bunu da peygamberimize bağlıyorlar. Bağdadi'ye göre peygamberimiz bugünleri görmüş ve siyah bayraklı bir topluluğun İslam adına çok kanlı savaşlara girişeceğini söylemiş. Başlarındaki kişinin de halife olarak Mehdi'nin müjdesini vereceğini belirtmiş. Sevgili okurlarım, Orta Doğu, özellikle Suriye uzmanı meslektaşım Hüsnü Mahalli'nin Yurt Gazetesi'ndeki yazısından özetleyerek alıntıladığım bu çok önemli detaylar öğrenilmeden IŞİD'in nasıl bir örgüt olduğu, hangi inanç kalıplarına sahip bulunduğu ve neyin peşinde koştuğu bilinemez. Kendilerini boşlukta hissederek dünyanın dört bir yanından gelip IŞİD'cilerle birlikte gözünü kırpmadan kelle koparan kişilerin kandırılma yöntemleri anlaşılamaz. Başta Bağdadi olmak üzere örgütündeki ruh hastalarının dünyanın başına nasıl bela oldukları kestirilemez. Tamam, onları anladık. Onlar ruh hastaları. Peki her türlü desteği sağlayanlara ne diyeceğiz? Türkiye'nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele tarihi de sıfırlandı. Pers hükümdarlarından biri adaletin dağıtımından sorumlu yetkiliyi rüşvet alırken yakalatır ve derisini yüzdürerek idam ettirir. Korkunç cezanın infazından bir süre sonra o kişinin oğlunu çağırır. "Bak şu koltuğu görüyor musun?" diye sorar. "Evet" cevabını bile beklemeden, "O koltuğu babanın derisiyle kaplattım. Bundan böyle oraya seni oturtacağım. Adaleti sen dağıtacaksın" der. Oğul çaresiz, titreyerek görevi kabul eder. Sevgili okurlarım, rüşvet insanlık tarihinin en eski hastalıklarındandır. Bir toplumda rüşvetin yaygınlaşıp kurumsallaşması o toplumun ahlaki çöküş içinde olduğunu gösterir. Ve ne düşündürücüdür ki rüşvet ahlaktan en çok söz edenlerin yönettiği toplumlarda yaygınlaşır. Tıpkı günümüzün Türkiye'sinde olduğu gibi. Yıllardır çalışma odamın duvarında asılı duran bir teşekkür mektubunu geçen gün oradan indirdim. Mektubu bir dönem TMSF'ye başkanlık yapan Ahmet Ertürk bana hitaben yazmıştı. Nedenine gelince, arenadaki ekip arkadaşlarım Mine Özbek ve Hatice Demircan'la birlikte Etibank'ı hortumlamaktan yargılanıp ağır cezaya çarptırılan Murat Demirel'in Cayman Adaları'na kaçırdığı milyonlarca dolarla ilgili belgeleri bulup TMSF'ye teslim etmiştik. Kaçak servetten Arena'nın haberi sayesinde haberdar olan TMSF de hemen Londra'daki uluslararası mahkemeye başvurmuştu. Dava TMSF lehine sonuçlanmış ve TMSF Demirel'in kaçırdığı paraların 22 milyon dolarını Türkiye'ye getirerek devlete gelir kaydetmişti. Tüyü bitmemiş yetim hakkına el konulmasını sağladığımız için bize de o teşekkür mektubu verilmişti. Sadece o mu? Sayısız rüşvet ve yolsuzluk gerçeğini ortaya çıkarıp toplumun haberdar olmasını, pek çok sanığın yargıya hesap vermesini sağladık. Örneğin Emlak Bankası'nı hortumlayıp yurt dışına kaçan Genel Müdür Engin Civan'ın İsviçre'deki rüşvet hesabının dekontlarını ele geçirdiğimizde Hürriyet gazetesi Bravo gazeteci manşetini atmış, Türkiye haftalarca rüşvetin belgesini ve Civan'ın rüşvetleri kaydettiği not defterini konuşmuştu. Onun gibi takibi sırasında nefesimizi kesen, heyecandan uykularımızı kaçıran ve tüm ekip arkadaşlarıma dayanılmaz stresler yaşatan birçok habere imza atmıştık. Bu satırları görevimizi eksiksiz ve cesaretle yapmanın iç huzuruyla yazıyorum. Vicdanen öylesine rahatım ki duvara yatak resmi yapıp karşısına geçerek mışıl mışıl uyuyabilirim. Çünkü kimseye iftira atmadık, hakaret etmedik, özel yaşamlara ve aile mahremiyetine girmedik. Her şeyi belgeleyip dört dörtlük biçimde ekrana getirdik. Ama doğrusunu isterseniz son günlerde derin bir hayal kırıklığı da yaşıyorum. Çünkü tarihe büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu olarak geçen 17-25 Aralık şüphelileri hakkında verilen takipsizlik kararının sadece o kişileri suçsuz ilan etmekle kalmadığına, aynı zamanda Türkiye'nin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele tarihini de sıfırladığına inanıyorum. Bu nedenle müthiş bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Zira geçmişin tüm rüşvetçilerinin aldıklarının sıfırlandığı öne sürülen paralar karşısında devede kulak kaldığını düşünüyorum. Kendi kendime biz onca tehlikeyi boşuna mı göğüsledik, o uykusuz geceleri boşu boşuna mı yaşadık diye sormadan edemiyorum. İşte bu nedenle duvarda asılı duran o teşekkür mektubunu artık görmeye tahammül edemiyorum. Bu yazıyı okurken çok şaşıracaksınız. Yolsuzluklara karşı sürdürdüğü mücadelede sergilediği cesur, kararlı ve ilkeli tutumu nedeniyle CHP seçmeninin büyük takdirini kazanan İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu önceki akşam Halk Arenası'nda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de resepsiyon vereceği Atatürk Orman Çiftliği'ndeki 300 bin metrekarelik kaçak sarayın tahminen 600-700 milyon dolara mal olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine dünyanın en güçlü ülkelerinde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanların nasıl yaşadıklarını araştırmaya başladım. Cemal Tunç Demir'in Amerika bülteninde okuruyla paylaştığı son derece ilginç ve çarpıcı tespitlerle dolu yazısına da bu sırada ulaştım. İşte sizi de şaşkınlıktan neredeyse küçük dilinizi yutacak hale getireceğine inandığım müthiş gerçekler. 1981 yılında yemin ederek ABD başkanlığı görevine başlamasından yaklaşık bir ay sonra Ronald Reagan ve eşi Nancy Reagan Beyaz Saray'da akşam yemeğinin ardından bir sürprizle karşılaşırlar. Görevli garson yemeğin faturasını getirmiştir. Faturada sadece o akşamın değil, son bir ayda yedikleri bütün yemeklerin hesabı da yer almaktadır. Ayrıca bir aydır kullandıkları kuru temizleme hizmetinden, diş fırçası, diş macunu, temizlik ve parfümeri malzemelerine ve ağırladıkları misafirlerin masraflarına kadar tüm kişisel tüketimlerin ücretleri faturaya eklenmiştir. Ronald Reagan rakamın büyüklüğüne şaşırsa da görevlinin getirdiği faturayı gülümseyerek alır ve muhasebeye maaşından ödenmesi talimatını verir. First Lady Nancy Reagan'ın şaşkınlığı çok daha büyüktür. Anılarında kimse bize başkan ve eşinin Beyaz Saray'da yaşarken yedikleri yemeklere ve kullandıkları günlük malzemelere para ödemek zorunda olduklarından bahsetmemişti diye anlatır. Aslında ABD kamuoyunun büyük çoğunluğu da bilmez bu gerçeği. Eski başkanlardan Bill Clinton'ın eşi ve birinci Obama döneminin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bu yıl yayınlanan Hard Choice adlı kitabının tanıtım ve imza gezilerinden birinde Beyaz Saray'dan ayrıldıkları zaman borç içinde ve beş parasız olduklarını söylemesi sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Hillary Clinton 8 yıl kaldıkları Beyaz Saray'dan taşınınca Washington ve New York'ta krediyle iki ev aldıklarını, ancak bu kredinin kendilerini 2001 kışında 12 bin milyon dolar borcu olan bir aile durumuna düşürdüğünü anlatacaktı. Borç batağından Bill Clinton'ın ard arda yayınlanan kitaplarının ve ücretli konuşmalarının geliriyle kurtulacaklardı. Son borçlarını da 2004 yılında ödeyerek düzlüğe çıkacaklardı. Peki 8 yıl boyunca yıllık ortalama 500 bin dolar maaşı olan ve kira gideri bulunmayan bir aile niçin Beyaz Saray'dan beş parasız ayrılacaktı? Nancy Reagan'ı çok şaşırtan o faturalardan dolayı. Amerika Birleşik Devletleri başkanları Beyaz Saray'a kira ödemez ama onun dışındaki her şey maaşlarından kesilir. Beyaz Saray, devletin ABD başkanı için tahsis ettiği misafirhanedir ve orada 4 ya da 8 yılını geçirmek zorunda olan her aile kendilerinin ve kişisel misafirlerinin bütün masraflarını karşılamak durumundadır. Sadece resmi devlet konuklarının ağırlanma masrafını Amerikan vergi mükellefleri öder. Başkan takım elbisesinin kuru temizleme ücretini bile cebinden ödemek zorundadır. Kaybolan düğmesinin yerine yenisi alınacak, ayakkabısının boya cilasının da kendisi ödemek zorundadır. Durum daha bitmedi. Konutun başkan ve ailesinin kaldıkları kısmındaki temizlikçi, garson ve hizmetçilerin çalıştıkları süredeki saat ücretleri de başbakana aittir. Kısacası kira ve elektrik faturası dışındaki kendileri için harcanan her kuruşu devlete ödemek zorundadırlar. Çünkü ABD bir monarşi değil bir cumhuriyettir ve bu konutta bir saray değil bir evdir. Amerikalılar buraya saray demiyor zaten. Adı üstünde White House yani beyaz ev. Saray bizim yakıştırmamız. ABD'ye devlet başkanı seçildi diye kimse devletin parasını keyfince harcayamaz. Sadece bu ev içinde değil, her yerde. Örneğin başkan, ABD başkanlık uçağına devlet delegasyonunda yer almayan tek bir kişiye bile bindirecekse bir ticari yolcu uçağının first class uçak bileti kadar bir parayı devlete öder. Gerald Ford'dan George Bush'a kadar 6 başkan döneminde bu evin baş kahyası olmuş Gary Walters'in deyişiyle başkan ve ailesi bu evin 4 veya 8 yıllık kira sözleşmesine sahip kiracılarıdır. İstedikleri yemekler pişirilir, malzemeler ve ürünler istedikleri markalardan seçilir ama parasını Amerikan halkı değil, başkan ve ailesi maaşlarından öder. Ve doğal olarak fiyatın yüksekliğine alışmaları zaman alır. Çünkü başkanlar ve ailelerine verilen hizmet 5 yıldızlı otel kalitesinde olduğu gibi başkanın bunlar için ödeyeceği para da 5 yıldızlı otel fiyatı düzeyindedir. Devlet konutu diye cüzi ücretlendirme yapılmaz. Walters, yemek, hizmet ve malzemelerin pahalı olduğundan yakınmayan tek bir first aile hatırlamıyorum diyor. Hatırladığı en büyük tepki ise Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a ait. Bayan Carter, memleketleri Atlanta'da yemeğin çok daha ucuz olduğunu söyleyip durmuş aylarca. Ama First Lady'nin şikayetleri fiyatları aşağı çekmeye yetmemiş. George Bush'un eşi Laura Bush da anı kitabında Beyaz Saray'da yaşamanın ne kadar pahalı olduğundan yakınıyor. Onu en çok zorlayan konulardan biri de devleti temsil edeceği törenlere giderken bile olsa saçlarını yapan kuaförün ücretini kendisinin ödemesi olmuş. Her ay gelen faturada ağzım açık bırakılan kalemler de vardı diye aktaran Bayan Bush şu örneği veriyor. Ülkenin First Lady'si olarak gideceğim kıyafetlerin de özel tasarım olması gerektiği şartı vardı. Ama elbisenin ücretinin yanı sıra bu tasarımların ücreti de yine benden tahsil ediliyordu. ABD başkanlarının maaşına en son 1999 yılında zam yapıldı. Buna göre ABD başkanının çıplak maaşı yıllık 400 bin dolar civarında. 50 bin dolar da görev tazminatı ödeniyor. Başkanın tüm geliri vergiye tabi. Yani başkan bunların gelir vergisini ödemek zorunda. Bunlara ilaveten başkanın gezileri için yıllık 100 bin dolar harcıyah ödenir. Bir tek bu harcıyah vergiden muaftır. Ancak Beyaz Saray faturasının yüksekliği göz önüne alındığında bir ABD başkanı maaşının neredeyse tamamını aylık giderlerine harcar. Yani ayrıca bir serveti yoksa Beyaz Saray'da ucu ucuna yaşamak durumunda kalır. Belki de bu yüzden Başkan Gerald Ford Beyaz Evi bugüne kadar gördüğüm en lüks sosyal yardım konutu diye tanımlamıştı. Beyaz Ev kompleks bir yapıdır. Aynı anda hem bir konut, hem bir müze, hem de bir devlet dairesidir. ABD dünyanın süper gücü olmasına rağmen Beyaz Ev dünyadaki en büyük devlet başkanı sarayı değil, aksine büyük devletler içindeki en küçük devlet başkanlığı konutlarından biridir. Sadece bir katından dünyanın en büyük devletinin yürütme organı yönetilir. 1700'lerin dünyasında 13 kolonili devlet inşa edilmiş, bugün dünya lideriyiz. Bu ihtiyaca uygun çok daha büyük bir saray yapalım diyen tek bir başkan bile olmamıştır. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Çünkü Beyaz Ev, ABD demokrasisinde devamlılığın da sembolüdür. Ve yine Beyaz Ev, kendi toplumundan izole bir yer değildir. Dünyada içinde başkan yaşadığı halde halkının ziyaretine açık tek devlet başkanlığı konutudur. Çünkü Amerikan tarihinin en önemli kültür müzesidir. Haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 30 bindir. Başkanın penceresinin birkaç metre uzağındaki bahçe, demirliğin önü ise ABD'nin en ünlü gösteri ve protesto yeridir. Sevgili okurlarım, bir de bize bakın. Bu konuda fazla söze gerek duymuyorum. Sadece Büyük Önder Atatürk'ün mütevazi çankayasıyla, müktedirin milletten toplanan vergilerle milyarlar saçtığı kaçak Aksaray'ı gözünüzün önüne getirin. Demek ki büyük, hatta muazzam saraylar yapmakla büyük lider olunmuyor demekle yetiniyorum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 55.